Ayrım 6. Falls Anıları. Jerry Adams. Sayfa 61. Belfast'ın keten köleleri. There goes that bloody whistle, and you never get a stand. Sure you'd be better off in the Union or in McNamara's band. İşte çalışıyor şu zalim siren, asla hiç rahat yüzü görmezsin. Emin ol, sendikada daha güvendesin ya da çetesinde McNamara'nın. Belfast Fabrika Şarkısı. Daha önce gördüğümüz gibi fabrikalarda işe alınan kadınlar çok zayıf bir örgütlülüğe sahipti ve sendikaların işçiler arasındaki canlılığının son derece düşük olmasıyla koşut çalışma rejimi çok sertti. İşçi lideri James Larkin'in 1907 yılında Belfast tersane işçileri ve yük arabacılarını geçici de olsa birleşmiş bir emek hareketi içinde organize etme çabaları, keten işçilerini büyük oranda dokunulmadan bırakmıştı ve 1911 yılıyla beraber fabrikalarda şarkı söylemeyi ya da gülmeyi yasaklayan yeni kurallar uygulamaya sokuldu. Kadınlar benzer suçlar nedeniyle ya da sadece çalışma saatlerinde saçlarını düzeltmek yüzünden ücretlerinden kesintiye gidilerek cezalandırılıyorlardı ve işe gazete, örgü şişi ya da tığ getirmenin karşılığı da o anda işten çıkarılmaydı. Daha sonra James Connolly Belfast ve Falls yoluna geldi. Amerika'dan yeniden İrlanda'ya İrlanda Sosyalist Partisi tarafından davet edilmişti ve kendisine haftada 2 pound vaat edilmişti. Yeni kurulan İrlanda Ulaştırma ve Genel İşçiler Sendikası'na katıldı ve Temmuz 1911'de Ulster organizatörü ve sekreteri olarak atandı. Belfast'a taşınıp yeni işine başlaması için ailesinin fertlerini kiralık bir ev bulana kadar Cumhuriyetçi ve sosyalist arkadaşları arasında bölüştürmek zorunda kaldı. Haftalık 2 poundu seyrek olarak ödendiğinden, arkadaşları D.R. Campbell, Danny McDevitt ve Joe Mitchell kiranın ilk taksidini ödemek ve yiyecek bir şeyler satın almak için saatlerini rehine verdiler. Ev, bir Glenalina bayırında, bugünkü 420 Falls yolu, şehir mezarlığının hemen aşağısında ve karşısında White Rock yoluna bakan bir yerdeydi. 1916 yılı Paskalya Cuması'nda Bayan Connolly kocasından Dublin'de kendisine katılmalarının iyi olacağı haberini alıncaya kadar aile burada yaşadı. James Connolly, işçi sendikalarının özellikle de tersanedekilerin örgütlendirilmesi ve yaygınlık kazanması görevine koyuldu ve kısa bir süre sonra dikkatini ve kalemini fabrika işçilerinin mücadelelerine çevirdi. Ekim 1911'de Irish Worker'da şöyle yazıyordu. Fabrikalardaki bütün atmosfer kölelik kokuyor. İşçiler patronların ikinci derece adamları tarafından taciz ediliyorlar. Saçma suç icatlarıyla para cezasına çarptırılıyorlar ve sistematik olarak soyulup aldatılıyorlar. Haftalık ücreti ortalama 12 şilin 3 pens olan bir eğirici, bir günlük çalışma hakkından yoksun bırakılırsa, bir gün dışarıda tutulur ve günlük ücretiyle tamamen orantısız olarak 2 şilin 7 pens cezaya çarptırılır. Aynı koşullar yarım günlükçüler ve elbiseciler için de geçerlidir. Connolly, kadınların acınacak derecedeki çalışma koşullarını da mahkum ediyordu. Bütün genç kızların ve kadınların nemli bir hararetle çok sıcak bir eğirme odasında çıplak ayak, göğüsten ve kollardan açık bir elbise ve deriyi tahriş etmesin diye topuz yapılmış saçlarla çalışmalarını hayal edin. Birkaç ay içinde en pembe yarım günlükçünün yanaklarından bütün rengi uzaklaştıran ve herkesi ölü solgunluğunda birleştiren boğucu, bunaltıcı atmosferi hayal edin. Bu koşullar ve zalim para cezaları sistemi işçiler arasındaki hoşnutsuzluğun büyümesine neden oldu. Fakat işçilerin sadece %9'unun sendikalı olması ve ana sendikanın Keten Tekstil Teknisyenler Topluluğu Belfast Ticaret Konseyi'nde konuyu gündeme getirmesi dışında çok az şey yapması, endüstriyel herhangi bir eylemin başarısızlıkla sonuçlanacağı kanısını güçlendiriyordu. Greve gitmek açlık demekti ve yardım evlerine düşmek korkusu keten işçilerinin büyük çoğunluğu için en temel caydırıcı nedendi. Bu arada fabrika sahipleri üretimi %15 kadar kısıtlama konusunda anlaşmaya vardılar. Pratikte bununla beraber her fabrikatör daha az çalışma saatiyle üretimi aynı seviyede sürdürmeye çalıştı. Bu makinelerin çalışma hızını arttırarak ve böylece de dokuma işçilerinin üzerindeki iş yükünü çoğaltarak sağlandı. Kendi sendika liderlerinin hareketsizliğinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan işçiler kısa zamanda yardım için Connolly'ye başvurdular. Nora Connolly O'Brien, Corporation Caddesi'ndeki Connolly'nin ofisinde geçen bir toplantıyı anlatıyor. "Evet," diyordu ateşin yanındaki kadın, boğuk sesi öfkeli ve keskindi. "Fabrikalarda çalışmaya başlayalı 45 yılı geçti. İşe başladığımda 8'ime yeni girmiştim. 8 yaşındaysan çalışmak için yeterince yaşlıydın. Buhar içinde çalışmak üstündeki paçavraları sırılsıklam eder, bazen de ayak bileklerine kadar su içinde kalırsın. Yaşlandıkça yapacağın iş de çoğalırdı. Evlenirsen de çalışmaya devam ederdin. Erkeğin bir aile için yeteri kadar kazanamazdı. Bebeğin doğana kadar çalışırdın, dönebileceğin kadar erken işine giderdin ve sonra Tanrı seni korusun. Çocuğun bir yarım günlükçü olana kadar günleri sayardın ve sonra başlasın azap dolu bir yaşam daha." Kadınların greve çıkmaları uzun sürmedi. 4 Ekim 1911'de 1000'in üzerinde kadın değişik fabrikalardan çıkarak yürüyüş yaptılar ve Connolly'den kendilerine öncülük etmesini talep ettiler. Connolly seve seve desteğini verse de tekstil teknisyenleri topluluğu kendi desteklerini vermeyi reddetti ve kadınlara greve gitmemelerini öğütledi. Kendilerine arka çıkacak sendika fonları olmayan kadınlar, o da sokaklardan yardım alarak topladıkları, haftada sadece 2 şilin grev ödentisi alabiliyorlardı. Connolly şöyle yazıyordu: "Kızlar kahramanca dövüştü. St. Mary salonunda bir miting düzenledik ve burasını 3000 genç kız ve kadınla doldurduk. Kürsüyle koltuklar arasında yere çömelmiş, alt alta üst üste alkış tutan, hararetle şarkı söyleyen ve aralarında bir tek şapka görünmeyen 3000 kadın." Böylesine bir mitingde Nora Connolly, gümrük evinin merdivenlerinde halk önünde ilk defa konuşma yaptı. Grev esas olarak çalışma koşulları ile ilgiliydi. Connolly, daha yüksek bir ücret için istemde bulunurken, aslında bunu çalışma koşullarında bir düzelme sağlayabilmek için taviz verilebilecek bir pazarlık noktası olarak değerlendiriyordu. Böylece her genç kız işten atılma korkusu duymadan şarkı söyleyebilecek kadar kendini mutlu hissedebilecekti. Bütün çabalarına rağmen kısa zamanda sendika fonlarının yetersizliği, bazı bürokratik engellemeler ve fabrika sahiplerinin güçlü konumları nedeniyle işçilerin yenilgiye doğru gittikleri açığa çıktı. Taleplerini ortodoks yöntemlerle kazanacak bir durumda değildiler ve dayanışma çöküyordu. Gerçekte sadece 2 fabrika grevden etkilenmişti ve bunlardan hiçbiri Falls yolu üzerinde değildi. Kadınların büyük kısmına öyle baskı yapılmıştı ki, Connolly'nin keten kölelerini özgürleştirme girişimi hemen hemen imkansızdı. Irish News şu görüşü ileri sürerek herhalde en kabul edilebilir milliyetçi tutumu özetlemiş oldu: Bu türden organize edilmemiş hareketler, işçiler için hiçbir endüstriyel kazanıma yol açamazlar ve sadece kendi konumlarına zarar vermeye hizmet eder. Bunun da ötesinde ellerinde keten fazlası bulunan fabrika sahipleri, grevcileri işten atmaya ve onları açlığa mahkum etmeye muvaffak olurlarken, Connolly'nin cumhuriyetçi görüşlerine karşı olan tekstil teknisyenleri topluluğu ısrarla Connolly'ye saldırıda bulunuyordu. Grevin başlamasından 2 hafta sonra Connolly kadınlara İrlanda'da bu taktiğin kullanımının ilk örneklerinden biri olan içeride kalarak greve başlamalarını teklif etti. Kadınlara geri dönmelerini öğütledi. Fakat birerli ya da ikişerli değil, tam tersi fabrika önlerinde toplanın ve tek vücut halinde şarkılar söyleyerek içeri girin. Baskıcı ve saçma her kurala karşı koyun. Eğer bir kız gülerse ve azarlanırsa, o zaman hep birlikte gülün. Eğer bir kızın şarkı söylemesine engel olunursa, bütün salon derhal şarkıya başlasın ve eğer herhangi biri kovulursa, herkes şallarını omuzuna atarak düzenli bir biçimde dışarı yürüsün ve döndüğünüzde de şarkı söyleyerek ve tempo tutarak yine düzenle içeri girin. Ve böylece en azından bazı durumlarda başarıya ulaşıldı. Bir kızı evine gönderen yönetici onu çağırmak zorundaydı. Çalışma ancak döndüğünde başlıyordu ve karşılama şarkılarla yapılıyordu. Grev başarısızlığa uğramış olsa da bir moral zafer kazanıldı. Yaklaşık 300 elbiseci ve eğirici, İrlanda Taşımacılık ve Genel İşçiler Sendikası'nın ITGWU, bir kolu olan İrlanda Tekstil İşçileri Sendikası'nda örgütlendiler ve Connolly işçilerin eğlence gereksinimine katkıda bulunmak için Falls yolunda bir kulüp havasında olan küçük bir salon kiralayıp bir de kemancı ve İrlanda dansı öğretmeni tuttu. Kadınlar haftalık küçük miktarlardaki katkılarıyla giderlerin karşılanmasına yardımcı oldular ve hepsi de her yıl deniz kenarına veya kırlara yapılan bir gezi biçiminde düzenlenen fabrika kızları balosunda hoşça vakit geçirdiler. Ve dönüşlerinde fabrika kızları Connolly adına yaptıkları şarkıyı söylediler. Cheer up Connolly, your name is everywhere. You left old Baldy sitting in the chair. Crying for mercy, mercy wasn't there. So cheer up Connolly, your name is everywhere. Neşeli ol Connolly, senin adın her yerde. Yaşlı Baldy bıraktığın yerde, sandalyede. Merhamet için yalvarıyor ama merhamet nerede? Haydi Connolly, neşeli ol, senin adın her yerde. Belfast deneyimlerinden çok şeyler öğrenen Connolly, artık 1912'de şunları yazıyordu. Kaynayan bir işçi sınıfı ve isyan eden kadınlar. Bu iki büyük olguyu kafamda birbirinden ayıramıyorum. İşçiler her zaman kadın olsun, erkek olsun, daha adil koşullar için verdikleri mücadelede zafer kazanıyorlar. Daha büyük hedeflere yönelen işçilerin düşünceleri, itkilerini güçlerinin bilincinden alıyor. Birleşmiş bir işçi sınıfının zafer meyveleri, maddi açıdan parada olduğu gibi manevi açıdan yüce terimlerle tanımlanmaya muktedirdir. İrlanda'nın yeniden fethinde 1915, Connolly fabrika işçilerinin olumsuz durumuna yeniden döndü. Çok canlı bir şekilde uzun uzadıya işçilerin yaşam ve çalışma koşullarını tanımladı ve sistemi eleştirdi. Kuzey İrlanda'nın bu endüstriyel bölgelerinde kapitalizmin boyunduruğu halkın sırtına ağır bir şekilde yüklenmektedir. İrlanda'nın bu bölgesinde bir çocuk gençliğin ne olduğunu öğrenmeden yaşlanmaktadır. Lordlarımız ve efendilerimiz gönül rahatlıklarıyla tam yetişkin erkeklerimizi sık sık işsiz bırakmakta, ama çocuklarımızın elleri, kolları ve vücutları için yapacak bir iş bulabilmektedirler. Neticede işler böyleydi ve fabrikalar yiğit James Connolly'nin ölümünden uzun yıllar sonra da aynı koşullarda kaldı. Bu yaşananlar hakkında okul tarih kitaplarında okuduğumuz az şeyler bir önem ifade etmiyordu. Fabrikaların önünden her gün geçtik ama onların insanlar üzerinde büyüttüğü esaret koşullarından çok az haberdar olarak. Bunun yerine birlikçi toprak sahibi ve imalatçı sınıfın akılcı üretim sistemi hakkında ve de Kuzey'in tekstil endüstrisini nasıl inşa ettikleri üzerine okuduk ya da ders gördük. Çevremizde hala terli vücutlarının takatlerini kestiği insanlar vardı. Büyük annem bir yarım günlükçü olarak çalıştı. Kuşkusuz benim okurlarımın birçoğunun büyük annesi gibi, tabii eğer bir endüstri bölgesinden geliyorlarsa. Ve bu binlerce yıl öncesine ait bir durum değildi. Bazı okurlarımın kendileri bir gün fabrikalarda çalışıyor olacaklar, diğerlerinin de bir zamanlar elbiseci ya da yarım günlükçü olarak çalışan büyük anneleri, anneleri, halaları ya da teyzeleri vardı. Connolly'nin evi hala St. James'in tam yukarısında duruyor. Bizim utancımıza, Cumhuriyetçi İşçi Partisi adına Jerry Fitt tarafından bağışlanan bu ev, bir anıt vazifesi görüyor. Jerry Fitt'in Cumhuriyetçiliği gibi, Cumhuriyetçi İşçi Partisi de artık bizimle beraber değil, fakat genel olarak söylemek gerekirse, fabrikalardaki koşullar 1940'lara kadar değişmeden kaldı. Yarım günlükçü sistemi 1923'te sona erdi. Fakat sendikaların tanınması ve daha iyi ücret girişimleri uzun yıllar başarıya ulaşamadı. Bu dönemde keten endüstrisi ciddi bir gerileme sürecinden geçiyordu. 1927 yılında dünyada en yoğun plantasyonlara sahip olmakla övünen keten endüstrisi, üretimde tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Fakat 1930'la beraber Belfast'ta işsiz durumdaki keten işçilerinin sayısı yaklaşık olarak 20 bin civarındaydı. Endüstrideki yarıdan fazla iş gücünün işsiz olduğu 1938 yazına kadar Belfastlı eğirici ve dokumacılar açısından depresyon ve kısmi düzelme serileri birbirini izledi. Savaş sonrasında dünyadaki tekstil ürünleri eksikliğinin bu yılları karlı kıldığı dönemde bir iyileşme yaşandı. Bu desteğin varlığına rağmen 1951 ile beraber keten endüstrisi düzenli olarak yoğun işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldı ve Temmuz 1952'deki işsiz keten işçisi sayısı 10 binin üzerindeydi. Falls yolunda bugün sadece Ross'un fabrikası varlığını sürdürüyor ve hala dededen kalma bir sistemi çalıştırıyor ya da yakın zamana kadar çalıştırıyordu. Diğerleri yandı, yıkıldı ya da depo olarak kullanılıyor. Ücretteki ve çalışma saatlerindeki düzelme ile beraber kapanmalarına kadar çalışma koşulları eskisi gibi kaldı. Bir tanesi Conway Caddesi Halkını Geliştirme Derneği kompleksi tarafından kullanılan fabrika binaları bugün hala Conway Caddesi'nin yukarı kısmında görülebilmektedir. Bu değerli proje, Radikal F.R. Des Wilson'ın yol göstericiliği altında bölge halkı için sosyal, ekonomik ve eğitim imkanları sağlamaya çalışıyor. Diğer fabrika binaları da aynı şekilde Sevastopol Caddesi'nde veya Broadway'in aşağısında ve Springfield yolu ve Cooper Caddesi'nde görülebilmektedir. Buraları gezen herhangi biri, belki de devletten muhtaçlık parası almaya giderken içinden öfke duyup bir göz atıyordur. Fakat Jack Horn'u yenmek için özellikle çay saatlerinde ileri geri koşturan hayaletlere dikkat etmeliler. "You'll easy know a weaver when she comes into town, with her all greasy hair and her scissors hanging down, with a shawl around her shoulders and a shuttle in her hand, You'll easy know a weaver, for she'll never get a man. No, she'll never get a man. No, she'll never get a man. You'll easy know a weaver, for she'll never get a man. Kolayca tanırsın bir dokumacıyı, kente geldiğinde, dağınık saçları yağlı ve makası sarkık yere, omuzlarındaki şalı, ellerinde mekiği, kolayca tanırsın bir dokumacıyı. Çünkü asla evlenemeyecek, hayır asla evlenemeyecek, hayır asla evlenemeyecek. Kolayca tanırsın bir dokumacıyı, çünkü o asla evlenemeyecek. 1969 yılında Albert Caddesi'nin köşesinde yanan lastik barikatlarının gerisinde Northumberland Caddesi'ndeki fabrikaya yağan petrol bombalarını gördüm. Muazzam bina alevler saçmaya başladıkça onun bütün iğrençliği artık beni çok az ürkütüyordu. O zaman gerçekte neyin yanmakta olduğunu anlamamıştım. Şimdi biliyorum. Ve şüphesiz ilk molotofu atan da. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 71.